Teşekkürler.
Dolayısıyla adımız da
yemek.
Hayatın Sesleri. Başkent'ten merhaba sevgili dinleyenlerimiz, iyi haftalar diliyoruz hepinize. İşte başladı Hayatın Sesleri 15.55'e dek. Bugün de siz sevgili dinleyenlerimizle birlikte olmak istiyoruz. Programı sizler için Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Afşar hazırladılar. Yayınımızı sizlere sevgili Ayhan Taşçı ulaştırıyor ve ben Nilgün Doruk. 090-312-463-34-19 ve 463-34-21 numaralı telefonlara telefonlarınızı bekliyoruz. Hayatın Sesleri'ne katılmak üzere. hayatinsesleri@trt.net.tr yine bizlerle iletişime geçebileceğiniz elektronik posta adresimiz olduğunu hatırlatalım. Ve Hayatın Sesleri olarak yine aradığınızda sosyal medyadan da ulaşmanız mümkün. Facebook'tan, Twitter'dan ve Instagram'dan da ulaşabilirsiniz Hayatın Sesleri diye aradığınızda. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin işte haftanın ilk müziğini dinliyoruz şimdi.
Artık hayatımdan çıksan diyorum, bu ikili delilik sona erse ikimiz için de hayırlısını diliyorum. Hiç olmamış gibi davranabilmeyi, bu yok ediciliği anlayabilmeyi, bir bir sen ne kadar yürekten istiyorum. Lütfen görmeyeyim seni bir yerlerde, karşıma çıkma, konuşmayalım, bakışmayalım ne olursun. Lütfen görmeyeyim seni bir yerlerde, karşıma çıkma, konuşmayalım, bakışmayalım ne olursun. Daha fazla tükenme takatim yok. Çıksan diyorum, bu ikili delilik sona erse ikimiz için de en hayırlısını diliyorum. Hiç olmamış gibi davranabilmeyi, bu yok ediciliği anlayabilmeyi, bir bir sen ne kadar yürekten istiyorum. Bakışmayalım ne olursun. Lütfen görmeyeyim seni bir yerlerde, karşıma çıkma, konuşmayalım, bakışmayalım ne olursun. Daha fazla tükenmeye takatim yok. Sanki aşkı bakarsan insan olarak iyiyiz, ama daha fazlasını isteme benden, yalvarırım. Ben bittim artık, kalmadım. Ben bittim artık, kalmadım. Bakışmayalım ne olursun. Lütfen gör. Karışmayalım, bakışmayalım ne olursun.
Lezzet hikayeleri. Evet, köşemizdeyiz. Gazeteci sevgili Mehmet Efe ile birlikteyiz. Merhabalar.
Merhaba, iyi günler.
Evet, bugün dünyada ve ülkemizdeki makarnalardan söz edeceğiz. Şimdi Türk gıda sanayinin önemli bir tüketim maddesi aslında makarna. Hı hı. Ama biz tabii bu fabrikalar açılmadan öncesinde erişte olarak yapılırdı evlerimizde ve öyle tüketmeye başladık. Sonradan çeşitlendi ve
dünyaya
yayıldı. Pek çok çeşidini görmeye başladık.
Evet, makarna aslında ismi yani Triticale durum diye geçiyor. Durum Türkçe bir kelime ve ana vatanı bu bereketli hilal dediğimiz özellikle GAP bölgesi olarak da adlandırdığımız o bölgeden çıkma bir buğday. Dünyada iki çeşit buğday var zaten. Bir ekmeklik buğday var, bir de makarnalık buğday diyoruz. Birbirinden ne farkı var? Durum buğdayı daha sert, zaten sert buğday diye de geçer. Ekmeklik buğday daha yumuşak. Onda daha az protein var ekmeklik buğdayda. Makarnalık buğdayda protein miktarı çok yüksek ve camsı bir yapıya sahip. Hani o makarnanın sert olmasını ve camsı yapıya sahip olmasını görsel anlamda ve sarı olmasını sağlayan buğdayın kendi özelliğinden kaynaklı. Ve Anadolu'da biz hani hem ekmek yapımında hem makarna yapımında yani erişte olarak kullanıyoruz onu, durum buğdayını. Ondan da ekmek yapılır mı? Yapılır aslında ama hani yumuşaklık anlamında daha sert olur.
Evet.
Durum buğdayı. Makarnanın tarihçesine bakmak gerekirse de aslında Orta Asya'dan, hani biz gene Türklerle alakalı, hı hı. Çin ve Orta Asya, Türkiye Cumhuriyeti'de daha çok var. Ve bir söyleme göre İtalya'ya Marco Polo işte 1200'lü yıllarda gittiğinde Orta Asya'dan buğdayı götürüp, yani böyle bir ürün yapıldığını götürüp, muhtemel de erişte, o buğdaydan yapılacak bir ürün olarak makarnayı götürmüş. Bir rivayete göre de Sicilya'yı Araplar ele geçirdiklerinde, Arap kültüründe de var tabii, bize yakın oldukları için, Sicilya'da Arapların ele geçirmesiyle İtalya'ya bu makarna gitmiş.
Evet.
Çünkü niye İtalya'yı özellikle söylüyoruz?
Çünkü makarna deyince İtalya.
Makarna deyince İtalya akla geliyor. Tüm dünyaya yayılmasını sağlayan ırk da İtalyanlar.
Evet.
Yemeklerini çok fazla kullanıyorlar.
Hatta derler ki bu İtalyanlar bu kadar makarna yiyor, niye kilo almıyor?
Evet. Ama aslında bu da yanlış bir bilgi.
Evet.
Çünkü makarna normalde kilo aldıran bir şey değil.
Değil.
Hatta yapılan çalışmalarda, diyetisyenlerle ilgili yapılan çalışmalarda makarnanın zayıflatıcı bir öğe olarak kullanıldığı, yani ekmek yerine makarna tüketerek zayıflanabileceği ile ilgili çalışmalar yapılmış. Makarna da aslında bizim kilo almamızı sağlayan şey onun sosları.
Evet.
Çünkü hem Türk kültüründe hem onların kültüründe de sosla tüketiyor olmaya yönelik çok fazla bir eğilim var. Bir de özellikle bizim açımızdan biz ana yemek olarak da görmüyoruz makarnayı.
Evet. Yani onlar da tükettiğimiz şeyler var. Onlar tek başına yedikleri için belki kilo almıyorlar ama biz yanında yediklerimizle.
Aynen öyle. Yani biz onu işte et yemeğinin yanında yanın hani garnitür gibi, evet, bir pilav gibi algılıyoruz ama onlar normalde makarnayı bir ana yemek olarak tüketiyorlar. Evet. Öyle olduğu için de hani çok daha hani zayıf kalıyorlar diyelim, öyle diyelim. 26 kilo tüketiyorlar onlar, İtalyanlar. Ondan sonra en yakın ülke Venezuela, 13 kilogram tüketiyor.
Yani kişi başına.
Kişi başına bir, evet, yılda tükettikleri, makarna rakam miktarı. Bizim ülkemizde de aşağı yukarı 8 kilo civarında bir yılda tükettiğimiz kişi başına makarna. Ama biz çok önemli bir üreticiyiz. İtalyanlardan sonra dünya pazarında ikinci sıradayız üretimde. İhracatta da bazen iki bazen üç oluyoruz. Çünkü hani hem biz ana vatan olmamız sebebiyle hem de gelişen makarna sanayi 85 ülkeye dünyadaki ve hedef şimdi 100 ülke makarna gönderiyoruz. Ve hani bizim dinleyen dışarıdaki birçok vatandaşımız farkında olmadan Türk makarnası yiyorlar. Çünkü şöyle örneğin bir market grubunu verelim, Avrupa'da şey yapan, satış yapan, kendi markasıyla ürettikleri bütün makarnalar neredeyse hani A firmasının, evet, makarnası, A marketinin makarnası olarak satılan makarnanın neredeyse %70'i Türkiye'den gidiyor.
Evet.
Onun için gönül rahatlığıyla,
evet, yiyebilirler.
Yiyebilirler. Baktıklarında da zaten göreceklerdir Türk menşei Türkiye'dir diye. Çünkü çok iyi bir, çok fazla bir şeyiz, iyi bir üreticiyiz. Ta ben duyduğum için söylüyorum bunu, Japonya'ya makarna gönderiyoruz. Japonlar ki çok titizler bu konuda, yani gıda ile ilgili ürünleri alırken müthiş titizlenirler. İtalyanlardan değil bizden alıyorlar. Güney Amerika ülkeleri, Şili'ye kadar makarna gönderebiliyoruz. Aslında ne kadar ucuz hani, evet, göründüğünde, evet, ve tonaja bakıldığında da göndermek ne kadar zor olsa da tüm dünyada İtalyanlardan sonra, evet, söz sahibi olan ülke konumundayız.
Evet. Şimdi maliyeti uygun, pişirimi kolay. Evet. Dolayısıyla hep çok tercih edilen gıda maddelerinden, aynen, biri.
Birkaç yapış tekniğiyle de bahsedelim, bir de çeşitlerini söyleyelim diye düşünüyorum. Ben İtalya'da görmüştüm, çok güzel bir yapış şekli vardı. Gravier tekeri vardır ya, yani, evet, teker derler gravyere. Aşağı yukarı bir 70 kilogramlık bir şey. Onun üzerine kesip onu bir tencere gibi kullanarak, öyle düşünelim. Pürmüzle hafif onu eritip makarnayı alıp onun içine koyuyor ve onunla birlikte karıştırıp sos yapıyorlar. Hemen sizin yanınızda yapıyorlar onu, hemen tabağa koyuyorlar onun ardından. Müthiş bir lezzet tabii gravyerle. Zaten hem İtalyanların hem de hani genel anlamda tüketimde domates, fesleğen, peynir, kıyma en çok kullanılan malzemeler arasında geliyor. Evet. Özellikle mesela lazanya var. Gene bir makarna türü. Lazanyada mutlaka işte domatesli ve kıymalı bir sosla yapılıyor.
Arasına kaşar.
Aynen. Üstüne hatta belki de kaşar, evet, böyle. Hatta, evet. Kızarmış böyle çok fazla yapılıyor. Penneler var. Aslında penne dediğimiz ortası delikli olanların, hani büyüklüğü ne olursa olsun, yuvarlak şekilde olanlara penne diye adlandırıyoruz. Farfalle dedikleri kelebek olanlar var. Onlar da her türlü kelebek, gene büyüklük küçüklük anlamında.
Evet.
Evet.
Biz onları daha çok hani böyle yalancı mantı dediğimiz, evet, evet, şekilde yaptığımız makarnalar.
Aynen. Burgular var, spagettiler var. Bu linguini spagettiden daha ince ama yassı şeklinde olanları var. Makarini dedikleri kabuk şeklinde.
Evet.
Hani sizin demin söylediğinize makarini, evet, diyorlar. Pişme yöntemi olarak da yani o yapacağınız yemeğe göre ya da hazırladığınız sosa göre 8, 10, 11. dakikalarda hani, evet, kaynamış bir makarnayı işte kaynamış suyun içine attığınızda al dente dediğimiz daha böyle dişe gelir vaziyette, evet, dişe dokunur vaziyette yapıldığında çok daha hani hem sağlık açısından, evet, hem de yemek anlamında daha lezzetli ve daha keyifli oluyor. Bir de ravolileri var tabii. O da içi dolgulu, yani aslında bizim tam anlamıyla mantığının karşılığı,
evet,
olabilir.
Evet, tam, evet, yalancı mantı dediğimiz, evet, içini doldurarak yaptığımız.
Onun içini doldurarak yaptığımızın dışında gerçekten taze makarna dediğimiz, hani altına hamur, üstüne peynir topları ya da işte kıyma topları, tekrar üstüne hamur yapıp onu böyle keserek yapıştırıp tam anlamıyla hani bizimki birleştirme mantığı yapıyorsak onlar da serip böyle mantık kıvamına getiriyorlar. Soslarıyla yapıyorlar bunu. Dünyada da normalde biz hani çok bütün ülkelere dağıtıyoruz ama İtalyanların özellikle taze makarna kullanımı çok daha yaygın. Çünkü biz bu işi ticaret anlamında büyütmüşüz ve fabrikasyon daha çok ağırlıklı. Ama İtalyanlarda bu daha butik diyelim. Butik makarnacılık çok daha yaygın. Peynirde de böyle onlar da yapıyorlar. Butik makarna yaparken de hemen sizin önünüzde hamuru yoğurup işte dinlendirip bir süre. Zaten hiçbir şey yok. Şöyle yap tarifi. İşte 100 gram durum buğdayına bir yumurta ve alabildiğince su ve onu hemen önünüzde yoğuruyorlar. Bir 5 dakika streçe sarıp buzdolabına koyuyorlar, dinlendiriyorlar. Hemen ardından açıp onu size servis edebiliyorlar. Bizde de yavaş yavaş bu var. Hani birçok makarna artık ana yemek olarak görülen restoranlarda size taze makarna yapıp orada önünüze sunabiliyorlar. Yani taze tüketimle diğeri arasında şöyle bir fark var. Diğerini istediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Ama tazeyi hemen o dakikalar içerisinde yani hani bir gün bile beklemiyormuş öğrendiğim
i̇şte hani
kadarıyla.
Az önce dedim ya pişirimi kolay diye. Biz artık onun o pişirmenin kolaylığını da aşıp sadece yemek olarak tüketmek değil de artık salatalar yapıp hatta yufkanın içine koyup börek bile yapıp iyice çeşitlendirdik yani.
Tabii. Hatta yalancı su böreği diye yapıyorlar bunu. Aynı şekilde hani altına ince bir kat hamur yufka arasına haşlayıp işte peynirli vaziyette bir
sosuyla
birlikte yapıp üstüne tekrar yufka yapıp tereyağlayıp böyle kaşar koyup hatta üstüne.
Evet, hatta gerçekte de böyle su böreği tadında olabiliyor.
Olabiliyor tabii. Çok farklı yapım şekilleri var ama mesela fırında yapılan şekliyle gene aynı bu börek kıvamında sadece makarna şeklinde değil o makarnanın içerisinde bütün soslarını hazırlayıp üstüne gene kaşar koyup fırına verip de çok güzel tüketebilir dinleyicilerimiz. Besleyicilik anlamında da gerçekten besleyici ve hani kilo yapmasıyla ilgili mesela 100 gram makarna yediğinizde 370 kalori falan enerji alıyorsunuz. Yani kilo alma anlamında da aslında böyle bir hani algı oluşmasına rağmen böyle bir şey yok ve biz Uzak Doğu'ya işte mesela ıspanaklısını istemişler Japonlar. Biz ıspanaklısını gönderiyoruz oraya. Domateslisini gönderiyoruz. Yani kendinden ıspanak ve domatesli özel mantarlı istiyorlar. Hani hani İtalyanların ya da Türkiye'de olan mantarlarla karıştırıp hamurun içerisine besleyiciliğini hem arttırmak hem de lezzetini farklılaştırmak adına.
Özellikle çocuklar için
tabii,
değil mi?
Aynen. Sebzeli yapanlar var. Mesela havuçlu, patatesli renklerini de ona göre ayarlıyorlar. Ve kesinlikle gıda boyası kullanmıyorlar. Kendi rengiyle o şekilde oluyor. Tüketicilerin aklına öyle bir şey gelmesin. Hani bu renkli bu şekilde ama acaba boya mı koyuyorlar diye. Ben yapımını da gördüm orada. Gittim fabrikalara. 3-4 tane fabrikaya gittim. Türkiye'deki büyük fabrikalardan. Hepsi kendi rengi neyse kullandıkları yani havuç kullandıysa kendi turuncusu, patates kullandıysa birazcık daha kendi sarısı, işte ıspanak kullandıysa biraz daha kendi yeşil şeklinde rahatlıkla gönül rahatlığıyla tüketebilirler. Sofralarımızdan hiç eksik olmamasını diliyorum. Çünkü hem besleyiciliğiyle hem herkesin ulaşabilmesi anlamında önemli gıdalardan bir tanesi.
Evet, kesinlikle öyle. Çok teşekkür ediyorum sevgili Mehmet Efe. Ta makarnanın çıkışından bugünlere kadar geldik. Nasıl çeşitlendiğini, markalaştığını da bizlere anlatmış oldun, bilgilendik. Çok teşekkür ediyoruz yine birlikte olmak dileğiyle.
İnşallah.
Gazeteci sevgili Mehmet Efe ile birlikteydik. Teşekkürlerimizle uğurluyoruz kendisine.
aşık sevdaya düşer mi hiç? Bir yol var senden geçer mi? Kendinden bir yol çizer misin? Zaten gerçekler hayal kadar güzel mi? Çok istersem dertlerim sahiden biter mi? Kaybettim kabul, incinmez gurur. Hatalar ancak ölmekle son bulur. Hiç bilmez gibi attım kendimi. Yanlış yaptıysam öğrenmek içindi. Sevdaya küser mi hiç? Bir yol var senden geçer mi? Kendinden bir yol çizer misin? Zaten gerçekler hayal kadar güzel mi? Çok istersem dertlerim sahiden biter mi? Kaybettim kabul, incinmez gurur. Hatalar ancak ölmekle son bulur. Hiç bilmez gibi attım kendimi. Yanlış yaptıysam öğrenmek içindi.
Türkiye'de saatlerimiz 15.27'yi gösteriyor sevgili dinleyenlerimiz ve hemen stüdyo konuğumuzla tanıştıralım sizleri. Türkiye Beyaz Ay Derneği Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hamit Alemdaroğlu bizlerle birlikte. Merhabalar efendim, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederiz.
Evet, 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası'ydı. Dolayısıyla bu hafta dolayısıyla biz de sizi konuk edelim istedik ve Beyaz Ay Derneği'ni birazcık dinleyicilerimize tanıtalım istedik. Derneğinizle ilgili neler söylemek istersiniz? Ne zaman, nasıl, kimler tarafından kuruldu?
Ben öncelikle teşekkür ediyorum sizlere.
Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için.
Tabii bu gün ve haftalar aslında bir yanılgı içindeyiz. Bu gün ve haftalar toplum için, evet, daha çok. Yani biz görme engelliler için diyoruz ama bizim temel hedefimiz bu algının, bu anlayışın toplumda makes bulması.
Duyarlılığı artırmak.
Tabii. Esasında günlerin maksadı budur zaten.
Evet.
Bu yüzden ne kadar geniş toplumun geniş kesimlerine ulaşırsak o kadar başarılı olmuş sayılırız. Tabii Beyaz Ay Derneği açıkçası her zaman öncülerin başlangıçları yapan bir dernektir. Türkiye Beyaz Ay Derneği. Genel Başkanımız Lokman Ayva Bey. Biz 90'larda görmeyenlerin bir hayali vardı. Belki Martin Luther King I Dream diyordu Amerika'da.
Hı hı.
Biz inşallah diyoruz bir gün özgürce kendi başımıza kitap okuyabiliriz diye hayal ve dua ediyorduk. Şimdi bugün geldiğimizde böyle bir problemimiz yok. Biz 90'larda
artık okuyabiliyoruz
tabii,
diyorsunuz.
Artık istediğimiz kitaba istediğimiz zaman ulaşabiliyoruz. Hı hı. Biz Beyaz Ay olarak ilk defa 90'larda görmeyenlerin bilgisayar kursuna yönlendirme, bilgisayar öğretme projeleriyle başladık. Yani bu anlamda bir öncü Türkiye Beyaz Ay Derneği. Şimdi geldiğimizde Türkiye Beyaz Ay Derneği yine öncü çalışmaları yapan bir dernek.
Evet.
90'larda dedik hayalimiz kitap okumaktı. Şimdi çok daha farklı alanlarda, yani engellilerin kitap okumaya başlamasıyla ferdi donanımları çok daha yüksek hale geldi.
Hı hı.
Entelektüel düzeyi de yükseldi. Dolayısıyla talepleri daha farklı, daha kompleks hale geldi. Dün kitap okumak isterken bugün akademik camiada nasıl ülkemize katkı sağlayabiliriz onu engelliler artık arzu ediyor. Ülkenin problemlerine nasıl merhem olabilir derdinde artık,
evet,
engelliler.
Aslında derneğin tüm bu sorunlardaki yeri ve önemi o zaman tartışılmaz. Bu anlamda ciddi çalışmalarınız, ciddi projeleriniz var.
Tabii ki biz şimdi dedik önceki problemlerimiz farklıydı, şimdi de farklı. Fakat asıl önemli olan bizim toplumdaki algıyı değiştirmemiz.
Evet.
O nedenle Türkiye Beyaz Ay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva Bey ve Ankara Şubesi Okan Bey olarak bazı önemli çalışmalar yapma aşamasındayız. Şimdi mesela sen Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde ve Spor Bakanlığımızın desteğiyle Aşmak İçin Hareket diye bir projemiz var.
Hı hı.
Daha önceden Eğitim Her Engeli Aşar diye bir çalışmamız vardı. Dediğimiz gibi problemimiz eğer algıları değiştirmekse ona göre çalışmalar yapmak zorundayız. Biz o nedenle bütün engelli engelsiz, bütün toplumun her ferdini spor alanlarında, yüzme, bütün alanlarda bir bütün olarak iç içe spor yapma, yüzme, koşma için çalışmalar yapıyoruz. Bununla birlikte engelliler toplumla bir bütün haline gelecek. Dolayısıyla bizim asıl sorunumuz olan tanınma, anlamlandırma sorununu çözmüş olacağız böylece.
Peki şimdi hani az önce bahsettiniz ya, özellikle insan temelli olması gerekiyor bazı şeylerin diye. Şimdi bununla ilgili çalışmalarınız var mı? Çünkü yasal zemindeki değişiklik den öte insan zihniyetinin değişmesi gerekiyor galiba engelli yaklaşımlarında. Sizin Türkiye Beyaz Ay Derneği olarak bu konuyla ilgili çalışmalarınız var mı? Bu duyarlılığı biraz daha artırma yönünde.
Şimdi önemli bir şey, biz Eğitim Her Engeli Aşar dedik.
Evet.
Şimdi bunu bütün 81 ilimizde okulları ziyaret ettik. Bütün okullarda engellileri anlattık.
Peki gittiğiniz okullarda eğitim için mimari koşullar, engelliler için mimari koşullar uygun muydu? Bunları gözlemleyebildiniz
ya
mi?
Şimdi 2005'ten sonra bu çalışmalar ciddi şekilde hızlandı. Şimdi, hı-hı, ben engelliler alanında çalıştığım için aynı zamanda 1920-2011,
evet,
o süreci daha iyi takip edebiliyorum. Şimdi 80'lerde düşünün ki böyle bir mimari, engelliler için mimari düzenleme diye bir şey yoktu.
Hı hı.
Mesela 50'lerde, daha 50'lere gelmeden engelli eğitimi Sağlık Bakanlığı'na bağlıydı. Hı hı. 50'ye geldik, Sağlık Bakanlığı'ndan alıp Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlandı bu. Bir değişimdir, bir devrimdir.
Evet.
Demokrat Parti'nin yaptığı 1950'de çok önemli bir değişik. Bakın Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanınca engellilerin eğitim düzeyi yükseldikçe 70'lerde istihdam yasal düzenleme geldi. 70'lerde.
Evet. Kamu sektöründe %3 değil mi?
Evet.
Özel sektörde %3, kamu sektöründe
%4.
%4, evet.
80'lerden sonra istihdam ciddi ciddi artmaya başladı. Bizim 90'lara doğru, 80'lerin ortalarında öğretmen olma gibi yeni yeni öğretmen olmaya artık yasal zemin oluştu.
Hı hı.
Ama bugün geldiğimizde bizler istihdam alanında bakın bir gün Kars'ta bir sınav oluyordu. Bir kurumumuz engelli alacaktı. Biz direkt oraya gidiyorduk atlayıp sınava girmek için. Ertesi gün düşünün Edirne'de sınav olacak. Oraya atla gidiyor. Oradan oraya.
Evet.
Ya bu engelli ciddi anlamda hem psikolojik olarak hem de ekonomik olarak yıpratıyordu. Hı hı. Fakat şimdi bakın EKPSS diye bir şey var.
Evet.
Giriyorsunuz, tercihlerinizi yapıyorsunuz. Artık o külfetten kurtulmuş bir şekilde akranlarınız da aynı eşit düzeyde yarışabiliyorsunuz.
Tüm engelli vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmak için yapılmış çalışmalar hep olumlu diyorsunuz.
Çok...
Örneğin şimdi AVM'lerde de görüyoruz bir engelli asansörü var. Ama ne yazık ki gerçek engelli insanlar yararlanamıyor. Diğer engelli insanlar yararlanıyor diyelim.
İşte,
çünkü gerçekten...
Şimdi biz çok... bunu eğitim erengeli Ayşar'la birlikte biz temelden bu anlayışı, hı hı. algıyı vermek istiyoruz. İstiyorduk. Siz ortaokuldan, ilkokuldan bunu çocuklara vermezseniz daha da değiştiremezsiniz büyüdükten sonra. Yani
evet.
belirli bir konuma geldikten sonra bunu değiştirmek çok zor.
Hı hı.
Biz yaşıyoruz yani bunları görüyoruz. Dolayısıyla onu görerek, sahayı bilerekten böyle bir proje, böyle bir çalışma yaptık. İnşallah bunun çalışmaların neticesini de belki ileriki çocuklarımız belirli yerlere geldiğinde çok daha rahat sıkıntılarımızı anlatacağız, anlaşılacağız belki de. Veya anlatmadan, bunlar zaten zamanında biz bunları anlattık. Daha çok, daha hızlı gitmiş olacağız bu çalışmalarla.
Evet. Peki şimdi dünyaya baktığımızda tamam ülkemiz belli yıllar içerisinde belli bir noktaya geldi diyoruz ama dünyaya baktığımızda bir mukayese yaptığımızda neler söylemek istersiniz? Daha çok mu yol kat etmemiz gerekiyor bu konuda?
Açıkçası yani şunu söyleyebilirim. Yine bir tarihsel bir arka plandan ele aldığımızda bakın 60'larda, 70'lerde Avrupa'da, Amerika'da, 90'larda mesela engelliler yasası çıktı. 60-70'lerde Avrupa'da bunlar aşama aşama tedricen ülke ülke çıkmaya başladı. Fakat biz 2005'e geldiğimizde bir engelliler yasası çıkarıldı.
Hı hı.
Bu anlamda yasal olarak altyapımız çok güçlü. Yani Avrupa'dan geri olduğumuzu söylememiz mümkün değil. Avrupa ile aynı düzeyiz fakat bizim sorunumuz toplumla iç içe olma, toplumla anlaşılabilme sorunumuz.
Hı hı.
Yani o nedenle biz aşmak için hareket diyoruz. Yani iç içe olalım, sporda olalım, yüzmede ve değişik aktivitelerde birlikte olalım ki değişik alanlarda, toplumun diğer faaliyet alanlarında da daha iyi birbirimizi anlayalım.
Evet. Bizim, peki bu konuda yaptığınız projeler var mı Beyaz Hızay Derneği olarak?
İşte temel şeyimiz aşmak için hareket çalışmamız
çalışması,
bizim.
Çalışması evet.
Tabii onun haricinde lokal her şubemiz kendi ilinde çalışmalarını yapıyor.
Hı hı. Evet. Dolayısıyla siz de bu tür projelere imza atmaya, çalışmaları yapmaya devam edeceksiniz. Peki şimdi birazcık da empati kurmak gerekiyor galiba değil mi? Hani insan temelli bir yaklaşım dedik.
Evet.
İnsanlardan beklentilerimiz var dedik ama biraz empati yoksunluğundan kaynaklanıyor bence bazı şeyler. Ne dersiniz?
Açıkçası biraz dertli tarafımız bizim
bu.
Empati kurmakla ilgili aslında sıkıntımız yok da çok aşırı empati kuruyoruz biz yani bir
öyle
şeyi,
mi?
bir şeyi yani düşünün ki sokakta veya merdivenden inen bir engelliyi gören vatandaşımız ya istiyor ki onu kucağına alıp götürsün yani tabiri caizse böyle bir o kadar şey yapıyor ki artık aşırı empati kuruyor
evet.
ki yürümesine bile müsaade etmiyor. Artık engellinin bir özgürlük sahası bırakması lazım engelliye.
Hı hı.
Biz bir ferdiz, toplumun bir ferdiyiz. Yaşayan, entelektüel düzeyi olan, okuyan, arzuları, istekleri, hedefleri olan, ülkesine yönelik katmak istediği çalışmaları olan bir bireyiz, bir vatandaşız.
Yani ikisinin arasını bulamadık hiçbir zaman diyorsunuz. Yani, eskiden hepten duyarsızlık vardı. Şimdi de tam
aşırı,
tersi.
Aşırı duyarsızlık. Yani bir orta noktayı bulmak lazım. Yani.
Bulmak
bir
lazım.
Kişi bir vatandaş olarak görmesi lazım. Mesela görmeyen bir kişi otobüste ayakta durmak istiyorsa bırakın dursun, yani durmak istemesi. Yani gören bir kişiye biz ayakta durmak isteyen insanı zorla oturtmamızın anlamı yok.
Yok, evet.
Otursun yani. Bir özgürlük alanı bırakmamız lazım insanlara. Evet. Bu engelli veya engelsiz.
Umarız onu da öğreneceğiz.
İnşallah.
Çok teşekkür ediyoruz Sayın Hamit Alemdaroğlu, stüdyomuza kadar geldiğiniz. Geldiğimiz noktada Türkiye Beyaz Ay Derneği ile ilgili bilgileri paylaştığınız için, hizmet alanları nelerdi, neler yapıldığı bizlerle paylaştığınız için çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızda, projelerinizde size kolaylıklar, başarılar diliyoruz. Sağ olun, var olun.
Ben çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun davet ettiğiniz için.
Siz de sağ olun. Türkiye Beyaz Ay Derneği Ankara Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Sayın Hamit Alemdaroğlu, Hayatın Sesleri'nin stüdyo konuydu. Tekrar teşekkür ediyoruz kendisine. Sözler ve düşler. Tülin Çen Altınlı yazdı. Sevgiyle anıyoruz. Birkaç gün kaldı ömrümün 49 yılını geride bırakmaya. Sadece birkaç gün. Demek yakında yaşımı sorduklarında 50'li rakamlar söylemeye başlayacağım. Biraz önce telefonum çalıncaya kadar düşünmemiştim bunu aslında. Bizim altın kızlardan biriydi Arya. 3 candan arkadaşız biz. Bu adı ben vermiştim onlara. Çünkü onlar 50'li yaşlarına çoktan girdiler ve aralarında en genci ben olduğum için altın kızlar diyerek takılıyorum onlara ara sıra. Onlar da bana ufaklık diyorlar. Daha doğrusu diyorlardı. Ben de onların altın çağı dediği 50'li yaşlara başlayıncaya kadar bana böyle seslenmeye karar vermişlerdi. Merhaba ufaklık dedi az önce arayan arkadaşım. Sonra devam etti. Bu seslenişimin tadını çıkart ve doğum gününde kimselere buluşma sözü verme sakın. Çünkü aramıza tam anlamıyla katılmanı beraber kutlayacağız. O gün öğleden sonra buluşmayı kararlaştırdık ve biraz şakalaşıp kapattık telefonlarımızı. Bir an boşlukta gibi hissettim kendimi. Bir sonraki an üstüme geldi sanki iş yerindeki odamın duvarları. Neyse ki çıkış saati yakındı. Evimle işim arasındaki uzaklık da pek fazla değil. Biraz yürüyüş yapıp düşünmek istedim kısacası. Nedendir bilmem, yürüyüşe başladığımdan beri yol üzerindeki sokak lambalarını sayıyorum. Ve buradayım işte. Tam 49. sokak lambasının altında. Şöyle bir düşündüm de, dönüp dönüp geriye bakmak gibi bir adetim yok benim aslında. Hayat yolculuğumda yolun adım adım geride bıraktığım kısmına değil, adım adım ilerleyeceğim kısmına baktım hep. Çok da iyi yaptım. 50'lerimde, 60'larımda ve hatta kısmetse 70'lerimde ve 80'lerimde de böyle olurum herhalde. Kim bilir daha neler bekliyor beni keşfetmem için. Yapılacak daha neler neler var kim bilir. Neden olmasın? Mimar Sinan Süleymaniye Camii'ni bitirdiğinde 70 yaşını geçmiş, Selimiye Camii'ni tamamladığındaysa 86 yaşındaydı. Charlie Chaplin 76 yaşında bir film yönetmeni olarak hala işinin başındaydı. Nobel ödüllü Alman cerrah Albert Schweitzer 88 yaşına geldiğinde hala ameliyat yapıyordu. Gelecekte ne kadar yaşlandığımdan çok ne güzel yaşlanmakta olduğumu düşünmeyi tercih ederim. Biliyorum, yaşlanmak kaçınılmaz ama karar verdim, ihtiyarlamayacağım. Her yeni yaşıma kadar öğreneceklerim, yolculuğumun devamında en şaşmaz kılavuzum olacak. Şimdiye kadar ne öğrendim mesela? Aa evet, geride bırakmaya hazırlandığım 49 yılda anladım ki gençlik hayatın yalnızca belli bir çağının adı değil. İnsan kendine olan güveni kadar genç, kendinden şüphesi kadar ihtiyar. Yaşamaya cesareti kadar genç, adım atmaktan korktuğu kadar ihtiyar. Umutları kadar genç, umutsuzluğu kadar ihtiyar. Uzar gider bu zıt duygular sıralaması ama uzun sözün kısası, hiç kimse fazla yaşamış olmakla ihtiyarlamaz. İnsan ne zaman ihtiyarlar biliyor musunuz? İhtiyar olmaya karar verdiği an. Bense böyle bir karar vermekten çok uzak, hayata alabildiğine yakınım. Sağlıkla nefes alıp verdiğim sürece, kendime güvendiğim sürece, yaşamaya cesaretim ve geleceğe dair umutlarım olduğu sürece yaşlanmaya hazırım. Hayatımın 50. yılına hazırım. Zaman kumbaramda yıl biriktiriyorum ben. Yıllar yüzüme çizgiler çizmiş, mevsimler saçlarıma kar düşürmüş, ne çıkar? Her mevsimin, her yılın, her yaşın ayrı bir güzelliği var.
Sisli gözleri dalmış uzaklara, dargın gibisin insanlara, yabancısın sanki. Geç geçtim sokaklara, tozlu çapraşık yollara. Geçerken yanımda var, tanımadın beni, hatırlamadın bile belki ismimi. Ben de değiştim sevgilim, en az senin kadar. İnan ki her yaşın bir güzelliği var. Yüzündeki çizgilerinle, saçındaki beyazlarla, benim için eskisinden daha güzelsin. Bırakmazsan geçsin yıllar, bitsin artık bu korkular. Her yaşın ayrı bir güzelliği var. Duygularla beslenen, belki yaşadık biz çok erken. Bir dönem gelir ömür boyu özlenen, her anı canım seninle geçen. İnanmaz gözlerle bakma, bakma yüzüme, artık mutlusun belli. Benden gizle, hatırlayıp da üzülme, unut gülümse. Seviyorum inan seni her halinle. Yüzündeki çizgilerinle, saçındaki beyazlarla, benim için eskisinden daha güzelsin. Bitsin artık bu korkular, her yaşın ayrı bir güzelliği var. Saçındaki beyazlarla, benim için eskisinden daha güzelsin. Bırak varsın geçsin yıllar, bitsin artık bu korkular. Her yaşın ayrı bir güzelliği var. Benim için eskisinden daha güzelsin. Bırakmazsın geçsin yıllar, bitsin artık bu korkular. Her yaşın ayrı bir güzelliği var.
Her yaşın ayrı bir güzelliği var dedi Ajda Pekkan sevgili dinleyenlerimiz. Biz de diyoruz ki sizler de her yaşınızı, her ayınızı, her haftanızı, her gününüzü ayrı bir güzellikte yaşayın. Evet, bugünlük bu kadar. Yarın yine güzel bir günde bizlerle birlikte olmayı istiyorsanız Türkiye saatiyle 15 haberleri sonrasında sizleri başkente bekliyoruz. Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Afşar hazırladılar birlikteliğimizi. Yayınımızı sizlere sevgili Ayhan Taşçı ulaştırdı ve ben Nilgün Doruk sundum. Yarın görüşünceye dek hoşça kalın diyoruz.
Hayatın sesleri.